Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 30 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 17, Ramazan 1443 ve Miladi 19 Nisan 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Din Alemi Sayın Murtaza Turabi ile Ahiret Hayatında Ebedi Saadet kavramı üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Kadir Gecesi özel programı ve Kur'an-ı Kerim ile 30 gün isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dünya Kudüs Günü yürüyüşü İslam İran'da büyük coşkuyla düzenlenecek. Dünya İslam mezheplerini yakınlaştırma kurultayı İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e hakaret eylemini kanadı. İranlı güreşçi Asya şampiyonu oldu. Kabil'deki patlamalarda en az 27 kişi hayatını kaybetti. Taliban heyeti yakında Tahran'a geliyor. Türk Büyükelçisi Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Şimdi haberler.
İran İslami Tebliğ Kurumu Koordine Şurası Başkanı Hücretül İslam Seyyid Muhsin Mahmudi, Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerinin bu yıl vatandaşların katılımı ile Tahran'ın 40 bölgesinde yapılacağını duyurdu. İslam İran'da genel olarak Filistin'e destek için mübarek Ramazan ayının son cuma gününde düzenlenen Dünya Kudüs Günü etkinlikleri düzenleniyor. İran İslami Tebliğ Koruma Koordine Şurası Başkanı Hücretül İslam Seyyid Muhsin Mahmudi bu yılki Dünya Kudüs Günü etkinlikleri hakkında açıklama yaptı. Seyyid Muhsin Mahmudi, Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerinin bu yıl vatandaşların katılımı ile Tahran'ın 40 bölgesinde yapılacağını duyurdu. Mahmudi, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'daki son cinayetlerini kınarken, bu cinayetler Filistin halkının moralini yükseltirken diğer milletlerin de masum Filistinlere destek olma ve Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılma iradesini güçlendirmiştir, dedi.
Dünya İslam mezheplerini yakınlaştırma kurultayı İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e hakaret eylemini kınadı. İsveç'te Danimarka'da radikal bir sağcı parti lideri Paulo'nun Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. Bu çirkin girişim dünyada Müslümanların tepkilerine yol açtı. Dünya İslam mezheplerini yakınlaştırma kurultayı yaptığı açıklamada radikal ve ırkçı unsurlar tarafından Kur'an-ı Kerim'in ateşe verilmesinin din mensuplarını derinden etkileyip yaklaşık 2 milyar Müslümanın duygularını zedelediğini vurguladı. Kurultay açıklamada bu tür din karşıtı eylemlerin sorumlularının cehalet, bağnazlık ve totaliter davranışlarından kaynaklanıp fitneci güçlerin yardımı ve yönlendirmesiyle gerçekleştiğini ve bu eylemlerin İbrahimi dinlerin mensupları arasında anlaşmazlık çıkarmak amacıyla yapıldığını bildirdi.
İran'ın Grekoromen güreşçisi Nasser Alizade 87 kiloda Asya şampiyonu olmayı başardı. Asya Büyük Erkekler Güreş Şampiyonası bugün Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'da başladı. Yarışmaların ilk gününde mindere çıkan İran'la ilgili korumen güreşçisi Nasser Alizade 87 kiloda finalde Özbek rakibini yenmeyi ve altın madalya kazanmayı başardı. İran'la güreşçiler İman Muhammed'i ve Arif Habibullah'i de 63 ve 77 kilolarda İran için 2 bronz kazandılar. Yarışmalar yarın da 2. 5 siklette devam edecektir.
Bugün sabah saatlerinde Kabil'de iki eğitim merkezine yönelik düzenlenen terör saldırıları sonucu en az 27 sivil hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Afganistan medyasının duyurduğu habere göre saldırılardan biri bugün sabah Şiilerin yoğunlukta olduğu Deşt Borcu bölgesindeki Abdurrahim Şehit Okulu'na düzenlendi. Okul öğretmenlerinden Zekeriya Ülfe saldırı hakkında yaptığı açıklamada öğrencilerin sınıftan ayrılırken ilk patlamanın meydana geldiği, patlama sonucu çok kişinin ağır şekilde yaralandığı için kayıp sayısının artabileceğini kaydetti. Ülfet, ikinci patlamanın da öğrencilerin öğretmenler tarafından dağıtılmaya çalışıldığı sırada yaşandığını ifade etti. Terör örgütü IŞİD daha önce de Hazara Şiilerine yönelik aynı bölgede saldırı düzenlemişti.
İran hükümet sözcüsü Bahadure Cehrumi, mübarek Ramazan ayında onlarca Afgan öğrencinin şehit olması ve yaralanmasından kaynaklanan üzüntünün anlatılamaz olduğunu belirterek bu girişimin bir kez daha teröristlerin cani olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu belirtti. Kabil'de Şiilerin yoğunlukta olduğu bölgede ilk eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 27 kişinin hayatını kaybetmesi ve onlarca kişinin de yaralanmasını İran hükümet sözcüsü Ali Bahadure Cehrumi'nin tepkisine yol açtı. Bahadure Cehrumi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada mübarek Ramazan ayında masum çocukların hedef alınmasının bir kez daha teröristlerin cani olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu işaretle mübarek Ramazan ayında onlarca Afgan öğrencinin şehit olması ve yaralanmasından kaynaklanan üzüntünün anlatılamaz olduğunu kaydetti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırısını kınayarak Afgan yetkililerini saldırının sorumlularını tespit edip cezalandırmaya çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir erkek lisesinde gerçekleşen terör saldırısını kınadı. Hatibzade paylaştığı mesajda Afganistan yetkililerinden bu saldırının faillerinin yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Abdurrahim Said Erkek Lisesi'nde 3 ayrı patlamanın meydana geldiği kaydedildi. Yaşanan patlamalarda en az 27 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Okulun bulunduğu başkentin batısındaki Deşti Berçi semtinde ağırlıklı olarak Şii Hazara topluluğu yaşıyor.
Afganistan'dan bir heyet, İranlı yetkililerle görüşmek üzere yakında Tahran'a ziyarette bulunacak. Taliban sözcüsü yardımcısı İnamullah Samarkandi Twitter'den yaptığı açıklamada Afganistan'dan bir heyetin İranlı yetkililerle görüşmek üzere yakında Tahran'a geleceğini belirtti. Samarkandi bu ziyaret sırasında Afgan göçmenlerin durumunun ele alınacağını bildirdi. Afgan yetkili pazartesi günü de İran Dışişleri Bakanı ile telefonda gerçekleştirdi. Görüşmede İran diplomatik merkezleri ve İranlı diplomatların tam güvenliğinin sağlanması konusunda güvence vermişti.
İran, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Moldova'nın başkenti Kişinev'e taşıdığı büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'de faaliyete başlattı. İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuşeh Moradi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, daha önce geçici olarak Moldova'nın başkenti Kişinev'den hizmet veren büyükelçiliğin Kiev'de yeniden faaliyetlerine başladığını duyurdu. Büyükelçi Moradi, büyükelçiliğimiz savaşın başlamasıyla birlikte hem Ukrayna'da hem de Moldova'da faaliyetlerini durdurmadı ve şimdi Kiev'de büyükelçilikteki meslektaşlarımız değerli vatandaşlarımıza hizmet etmeye hazır dedi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve faz sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve faz sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 23 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1820 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.877'ye, vaka sayısı 7.210.788'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 1.264'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.952.007'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyon gerekçesiyle Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Irak medyasına göre Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi'ye protesto notası verdi. Irak Dışişleri Bakanlığı'na yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin PKK'nın varlık gösterdiği Metina, Zap ve Avaşin bölgesinde düzenlediği Pençe Kilit Harekatı kınanmıştı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde icra ettiği Pençe Kilit operasyonuna Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki geldi. Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Türkiye'nin operasyonun Irak'ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Cumhurbaşkanlığı makamı Kürdistan bölgesindeki Irak topraklarında devam eden Türk operasyonlarını endişeyle takip etmekte ve bunları Irak'ın egemenliğini ihlali ve Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki yasa dışı saldırıları sırasında bir Türk askeri hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri dün Irak'ın kuzeyinde PKK hedeflerine yönelik havadan karadan geniş çaplı operasyon başlattı. TRT'nin haberine göre Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bir Türk askerinin el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanlığı dün PKK ile mücadele gerekçesiyle Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonunun başladığını duyurdu. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki yeni operasyonu Irak'ta yetkililerin tepkisine yol açmıştır.
Türk güçleri Hakkari ilinde PKK unsurlarını tümüyle yok etmek için operasyon başlattı. TRT'nin haberine göre Hakkari'de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka 2 operasyonu başlatıldı. Habere göre PKK örgütünün yurt içindeki varlığını sonlandırmak için başlatılan Eren operasyonları sürüyor.
Suriye-Türkiye sınırında kimliği bilinmeyen unsurlar tarafından düzenlenen roketli saldırı 4 sivilin ölümü ve yaralanmasına yol açtı. Amerikan destekli Demokratik Suriye güçleri ve Türk destekli güçler Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Halep vilayetine bağlı Cırablus kırsalında Türkiye sınırında dün gece roketli saldırı düzenlendi. Kimliği bilinmeyen kişiler tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu bir sivil hayatını kaybederken 3 sivil de yaralandı. Türkiye yakın Suriye haber kaynakları ise Fırat Nehri yakınlarında gerçekleşen roketli saldırıda yardım ekibinin hedef alındığını ileri sürdü. Aynı kaynaklar Demokratik Suriye güçleri bu saldırının arkasında olduğunu da bildirdi.
Kassam Tugayları artık işgali uçaklarına karşı karadan havaya füze savunma sistemimiz var açıklamasında bulundular. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı durumundaki İzzettin Kassam Tugayları artık ellerinde işgal uçaklarına karşı karadan havaya füze savunma sistemlerinin bulunduğunu ve işgalcilerin bugün gece yarısından sonra gerçekleştirdikleri saldırıda da yerel saatle 01:35 civarında işgal uçaklarına karadan havaya füzeler atıldığını duyurdu. İşgal rejiminin ordu sözcüsü dün gece yaptığı açıklamada dün akşam saatlerinde Gazze'den füze atıldığını tespit edildiğini ve demir kubbe sisteminin devreye girerek atılan füzeyi Gazze şeridinin güney kesiminin doğu bölgesinde havada yakalayarak imha ettiğini ileri sürmüştü. İşgal ordusu sözcüsünün bu açıklamayı yapmasından bir süre sonra da işgal rejiminin savaş uçakları ve insansız hava araçları Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus bölgesinde direnişe ait bazı mevzileri hedef alan saldırılar gerçekleştirmiş. Bu saldırılar esnasında direniş güçleri de işgal rejiminin saldırı uçaklarına ve SİHA'larına karadan havaya savunma füzeleri atmıştı. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin verdiği bilgilere göre işgal uçakları ve insansız hava araçlarının Han Yunus bölgesindeki Kadisiye mıntıkasında direniş güçlerine ait muhtelif mevzilere 6 adet füze attığı tespit edildi. Hamas sözcüsü Hazim Kasım, işgal rejiminin bazı boş alanlara füze atmasının Filistin halkını Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunma konusundaki kararlılığından vazgeçiremeyecek sonuçsuz bir çaba olduğunu dile getirdi. Kasım bugün sabah yaptığı açıklamada işgal rejiminin savaş uçaklarına karşı kara savunma sistemiyle cevap veren direnişçileri selamladığını ifade ederek bunun işgalcinin Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik düşmanca tutumunun intikamının alınması için ona her alanda karşı durulduğunu ortaya koyan önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Kasım işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırısının onun Mescid-i Aksa'da tüm hukuk kurallarını ve insani değerleri ayaklar altına alarak gerçekleştirdiği vahşi saldırının üstünü örtmeyi amaçladığına dikkat çekti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Siyonist yerleşimciler bugün yine işgal polislerinin çok sıkı himayesi altında Yahudilerin Pesah bayramına denk gelen günlerde Mescid-i Aksa'ya 3. baskınlarını düzenlediler. İşgal polislerinin Siyonist yerleşimcilerin baskınlarından önce yerel saatle 7 civarında Aksa'yı bastı ve onların rahatça dolaşıp ayinler yapmaları için bütün hazırlıkları yaptıkları belirtildi. Bu işlemde işgal polislerine ayrıca onlarca işgalci askerin destek verdiği ifade ediliyor. İşgal güçleri yerleşimcilerin herhangi bir sorun yaşamamaları için onların dolaşacakları yerlere tamamen tahliye ettikleri Yahudilerin dolaşıp Talmud, ayinleri yapmayı planladıkları alanlardan uzaklaşırlar Müslümanların polis şiddetiyle Kıble camisine kapatıldığı ifade edildi. İşgal güçlerinin yerleşimcilerin dolaşıp ayin yapacakları alanları tahliye ve Müslümanların tümünü Kıble camisine zorla kapatma işlemi esasında bu camiye doğru gaz bombaları attıkları Kubbetu Sahra'da toplanan murabıt kadınlara da saldırdıkları haber verildi. Bunun ardından yerleşimciler gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın alanına girmeye başladı. Mescid-i Aksa'daki murabıt nöbetçi kadınlar da yerleşimcilerin burayı kirletmelerine tekbir getirerek tepkilerini ortaya koymaya çalıştılar. İşgal güçleri sabah namazı vaktinde de Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engellemek amacıyla yolları daraltmış ve bazılarına da Yusufiye kabristanı civarında saldırıda bulunmuşlardır.
Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sajrani bugün Federal Bakanlar ve Devlet Bakanlığı'nın yemin törenine başkanlık etti. Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in koalisyon hükümeti yemin ederek görevine başladı. Cumhurbaşkanı Arif Albeni'nin rahatsız olması sebebiyle yemin töreni Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sajrani gerçekleştirdi. Törende Sajrani'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan koalisyon hükümeti üyesi 34 bakan resmen görevine başladı.
Ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun devam edeceğini ve operasyonun bir sonraki safhasının şimdi başladığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı yetkilisi yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda geniş çaplı saldırılarıyla savaşın ikinci dalgasına geçildiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de, Rus güçlerinin daha önceden hazırlık yaptığı Donbas operasyonunu başlattığını bildirdi. Reuters haber ajansı da Ukrayna üzerinde siren seslerinin duyulduğunu bildirdi. Öte yandan Hindistan'ın India Today televizyon kanalından röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapısı tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini savunan Lavrov, nükleer silahın kullanılmasına karşı olduğunu belirtti. Lavrov, Rusya Ukrayna'da nükleer silah kullanma ihtimalini gözden geçirmiyor. Sadece sıradan silahları kullanılması söz konusu dedi. Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinden kurtarmaya çalıştıklarını da söyleyen Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun devam edecek. Operasyonun da bir sonraki safhası şimdi başlıyor. Şimdi önemli an gerçekleşecek ifadelerini kullandı. Lavrov, batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin nedenlerine dikkate almadığını dile getirirken, batılı meslektaşlarımıza stratejik öneme sahip herhangi bir alanda güvenemeyiz, bu kanaate kesin vardık, dedi. Batı'nın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Rusya'ya karşı kullandığını söyleyen Lavrov, onlar Zelenski'nin Minsk anlaşmasını göz ardı etme arzusunu güçlendirmek için her şeyi yaptı ifadesini kullandı. Lavrov, Ukrayna'da yönetimi değiştirme niyetinde olmadıklarını da ifade etti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Avrupa'da İslamofobik eylemlerin ve Müslümanlara karşı şiddetin İran tarafından kınanması etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Bahadur Cehromi, Avrupa'da özellikle İsveç'te aşırı sağın İslam karşıtı eylemlerine tepki olarak sanal ortamdaki kişisel sayfasında şunları paylaştı. Dini özgürlükler yerini semavi dinlere saygısızlığa vermiş, ifade özgürlüğü batıda radikalizm ve aşırıcılığı yayma aracı haline gelmiştir. Mübarek Ramazan ayında hem de İsveç polisinin resmi koruması ile 2 milyar Müslümana utanmaz bir şekilde hakaret edilmesi, insanlığın manevi hayatına karşı bir girişim ve nefret saçma eylemidir. Bahadur Cehromi, İsveç polisinin pratikte desteğinin eşlik ettiğini, İsveç'teki aşırı sağın yeni İslam karşıtı eylemlerine atıfta bulunmaktadır. Çevik kuvvet teçhizatlı polis, pazar günü Müslümanların bir araya geldiği Norrköping şehrindeki bir mitinge baskın düzenleyerek protestocuların üçünün yaralanmasına yol açtı. İsveç'teki hakaretlere karşı başlayan protestolar perşembe gününden itibaren aşırı sağcı İslam karşıtı girişimlerin ardından ülkeye yayıldı. Bu durum ise şiddet ve çatışmalara yol açtı. Sert çizgi aşırı sağcı parti lideri İsveç Danimarka vatandaşı Rasmus Paludan, İslam karşıtı ve göçmen karşıtı programı çerçevesinde kamuoyu gözleri önünde Kur'an-ı Kerim'i yakma töreni düzenledi. Bu girişim aslında Avrupa'da var olan İslam karşıtı yaklaşımın da bir göstergesidir. Tabii ki Rasmus'un ve diğer aşırı sağcıların bu bağlamdaki son şeytani çabaları, Linköping şehrinde geniş çaplı gösteriler ve protestolar yüzünden başarısız kaldı.
Tabii ki bu şeytani tören, bu aşırı sağcı grubun ilk İslam karşıtı girişim değildi. 28 Ağustos 2020'de İsveç'in Malmö kentinde benzer çatışmalar da yaşandı ve sokaklarda ciddi kaoslara ve karışıklıklara da yol açtı. O dönemde Sert Çizgi Partisi üyelerinin mitinginde İslam karşıtı sloganlar atılıp Kur'an-ı Kerim ateşi verilmiş ve buna tepki olarak da Malmö şehrinde yaşayan yüzlerce Müslüman protestolara başladı. Üyeleri Danimarka başkentinde Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'i yakan Sert Çizgi Partisi Başkanı olan Rasmus Paludan bu şeytani eylemden güttükleri amacın İsveç halkını uyandırmak ve tembihlemek olduğunu da iddia etmişti. Danimarka ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı sağ partisinin Kur'an-ı Kerim'i yakarak İslami kutsallıklarına hakaret etmesini ve Müslümanlara hakaret etmesini de izin vermelerinin bahanesi ise ifade özgürlüğü ve Avrupa hükümetlerinin de sözde bu içi boş özgürlükleri koruma iddiasıdır. Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Batı'nın ifade özgürlüğü konusundaki çifte standartlarına bakıldığında ifade özgürlüğünün yalnızca İslamofobi ve İslam karşıtı ve dine karşıtlık gibi durumlarda var olduğunu Batı'nın da amaçladığı konuları sorgularken ve aşağılarken geçerli olmadığı görülüyor. Holokaz yani 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilerin öldürülmesi veya Ukrayna'daki mevcut savaş sırasında Rus yanlısı bir duruş sergilemek Avrupa hükümetlerini de ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Öyle ki bu bağlamdaki görüşler hemen yargılanmaya çalışılıyor. İran Avrupa'da dahil olmak üzere Batı'nın ifade özgürlüğü alanındaki ikili yaklaşımlarını ve bu bahaneyle İslam karşıtı eylemlerin savunma yaklaşımlarını defalarca kınamıştır. Buna göre bazı saygısızlıklara izin verilmesi, Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi iğrenç bir eyleme ifade özgürlüğü taktiğiyle haklı çıkarmak insanlığa ve aklaniyete hakaret sayılır. İsveç'te sözde özgürce ve belki de hükümetin de ve polisin desteğiyle yapılanlar, bir ifade özgürlüğü örneği değil, açık bir nefret ve ırkçılık örneğidir. Bu nedenle ahlaka, mantığa aykırıdır. Demokrat değerler ve hukuk tarafından tanınan ilkelere aykırıdır. Bu kışkırtıcı eylemlere destekleyenler sonuçlarından da sorumlu olmalıdır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Hindistan hükümetinin Müslümanlara kötü davranmasına yönelik itirazlar etrafında. Hindistan başkenti Yeni Delhi halkının büyük bir bölümü bu hükümetin Müslümanlara yönelik kötü tavırlarını protesto etti. Bu bağlamda Yeni Delhi halkı geniş çaplı gösteriler düzenleyerek Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Hindistan Cumhuriyeti'nin anayasasını ihlal etme ve bu Hindistan hükümetini Hindu üstünlükçü hükümetine dönüştürmekle suçladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin hükümetine yönelik Müslümanlara kötü muamele yapmasıyla ilgili protestolar, hükümet yetkililerinin sağlık protokollerine uymadıkları için İslami misyon Misyonerlerin genel merkezini kapatmasını ve ülkedeki Müslümanları koronavirüsünü yaymakla suçlamasının ardından yeniden başladı. Milliyetçi Hindu Bharatiya Janata İktidar Partisi en önemli amacı Shiv Sena ve RSS gibi Hindu gruplarının memnuniyetini kazanma çerçevesinde Hinduizm sloganı altında politika ve programlarını sürdürmeye devam ediyor. Hükümet destekle bu gruplar azınlıklar üzerinde Hindistan'dan ayrılmaya zorlanması için artan baskıyı bile önerdiler. Hindistan'daki muhalefet partileri Modi ve partisini insanları özellikle de öğrencilerin giyinişini tek düze hale getirmekte dahil olmak üzere sosyal sorunları gündeme getirerek Hint toplumunu kutuplaştırmaya çalışmakla suçladı. Hindistan'daki Ashoka Üniversitesi'nde uzman ve avukat olan Profesör Vinas Tapati Patani bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. Modi hükümetinin ve BJP'nin başarısının araçlarından biri azınlıkları silme ve devre dışı bırakma yoluyla Hindu birliğine odaklanmaktır. RSS kadroları Hinduların başarısızlığını birleşmemekte gören Hinduizmin özel bir versiyonunu öğreniyorlar. Bu birleştirici inanç örgütsel etiğin bir parçası haline gelmiş ve diğer partilerdeki geleneksel üye toplamının ötesine geçiyor.
Modi hükümetinin ekonomik başarısızlıkları ve devam eden geçim sıkıntılarına yönelik yerel protestoların tırmanması göz önüne alındığında BJP partisine Müslümanlara baskı uygulayarak ve hedefi şaşırtarak bir yandan seçim sloganlarına bağlılığını göstermeye çalışıyor, bir yandan Modi hükümetinin karşı karşıya kaldığı sorunları ve engelleri örtbas etmeye çalışıyor. Bu bağlamda aşırı Hindular, Modi hükümetinin Hindistan halkı karşısındaki eylemlerini eleştirmek üzere Hinduizm ideolojisinin de BJP'nin ayrılmaz bir parçası olarak tercih edip Müslümanlara yükleniyorlar. Bu durum Hindu partilerin özellikle BJP'nin de siyasi liderlerinin kullandığı önemli bir noktadır. Politik ve sosyal konumlarını korumaya sürdürmek için Hindu liderler hep Müslümanları da bir hedef tahtası olarak gösteriyor. Hindistan'daki siyasi meseleler üzerine yazar ve uzman olan Rahul Verma bu durum hakkında şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. BJP derinden ideolojik ve parti ve bu onun çökmesini de engelliyor. Parti, Hindular arasındaki toplumsal tabanını azınlıktan arındırma sloganı ile yol açabilecektir. Her halükarda Hindistan Müslümanları anayasa bir ülkedeki tüm dinlerin ve ırkların birliği ilkesine saygı gösterirken, bağımsız bir parti ile bile kurmamış aynı zamanda anayasanın ilkelerine uyarak ülkedeki tüm farklı inançlara sahip insanlarla barış içinde yaşayabileceğini düşünüyor. Ancak Hindu partileri son yıllarda tehlikeli sonuçlara yol açabilecek bölücü politikalar izlediler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Ahiret hayatında ebedi saadeti elde etmenin formülü Kur'an'da yazılmıştı sevgili dinleyicilerimiz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler Allah'a peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur diye buyurmuştur. Biz bu kutsal ve manevi günlerde özellikle idrak ettiğimiz bu Kadir gecelerinde ebedi hayat ve yaşamla ilgili konuşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Uzman konuğumuz bugün sohbetimizde din alimi Sayın Murtaza Torabi telefon hattımızda ve konuyla ilgili görüşlerini dinliyorsunuz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihil etyebin. Kale Allahu Teala, ya eyyühellezine amenuttakullah. Ve letenzur nefsun ma kaddemet ligad. Vettakullah, innallaha khabirun bima ta'amelun. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'tan korkun. Ve her şahıs yarın için hazırladığı şeye baksın. Ahireti için hazırlamış olduğu şeye baksın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. İnsanoğlunun ve özellikle bir müminin üzerinde düşünmesi gereken kavramlardan biri ebediyet kavramıdır. İnsan ebedi oluşunun üzerinde düşünmelidir. Ebediyet, insanoğlunun ebedi olarak yaşayacağı, ahiret alemindeki hayatının sınırlı olmadığı və sürəkliliyi üzərində düşünməlidir. Əbədiyyət 1000 yıl, 10 bin yıl və 100 bin yıl, hətta milyonlar, milyarlarca yıl yaşamaq anlamına deyil, əbədiyyət, sürəklilik və heç bir zaman son bulmayan bir həyat anlamındadır. Və hadislərdə yer aldığına görə insanoğlu böyle bir əbədi həyat için yaratılmışdır, geçici bir həyat için deyil. Doğrudur, bu dünyadaki yaşayışı geçicidir, sınırlıdır. Ama bu dünya bir aşamadır. Bu aşamadan insan diğer bir aşamaya doğru geçit yapıyor, geçiyor. Nasıl ki insan dünyaya gelmeden önceki aşamada anne rahminde bir aşamayı geçirmiş ve bu dünya hayatına gelmişse, aynı şekilde dünya hayatındaki merhaleyi, aşamayı geçerek diğer bir aşamaya intikal edecektir. Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor ki, "Ed-dünya muntaha beserul a'ma." Dünya, kör insanın, basiretsiz ve kör insanın gördüğü en son menzildir. Basireti olmayan bir insan, kalp gözü kör olan bir insan sadece bu hayatı görer ve bu dünya hayatını son menzil olarak zanneder. Ona doğru hareket eder. Onun için çalışır. Çabaları onun için olur. Ama Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor ki, basiretli insan bu menzilin ötesinde yer alan hayatı da görür. Bu menzilden ötede yer alan diğer menzilleri de görür. Ve onlar için hazırlık fikrine düşer. Evet, insanoğlu eğer basiret sahibi olursa, kalp gözü kör olmazsa, gaflet içerisinde olmazsa, o zaman çabasının sonuçlarının sadece bu dünyayla sınırlı olmamasına gayret göstermelidir. Ve elde ettiği semerelerin ebedi ve kalıcı olmasını düşünmelidir. İnsan için önemli olan kalıcı olan nimeti elde etmektir. Kalıcı olan saadete kavuşmaktır. Kalıcı olan mutluluğu elde etmektir. Ama bu dünyanın nimetleri kalıcı değiller. Bir süre insan servetli olur, sonra servetini yitirebilir. Bir süre güçlü olur, sonra gücünü yitirebilir. Bir süre insan bir makama sahip olur, sonra o makamını kaybedebilir. Bazı büyüklerin tabiriyle, eğer dünyanın nimetleri insana vefalı olursa, kabir ve mezarlığa kadardır. Eğer dünyanın nimetleri insana vefadar olursa, ki genelde de vefadar değil, kabre kadardır. Kabirden ötede insandan ayrılırlar bu nimetler. Oysa insan o kabir ötesindeki menzillerde ki halini düşünmelidir. Kalıcı hayatı için hazırlık yapmalıdır. Hazreti Ali aleyhisselam'dan nakledilen bir rivayette Hazreti Ali aleyhisselam bir mezara veya bir kabre bakarak şöyle buyurdu. Bir şeyinkin sonu şu şekilde ola, yani bir hayatınkin sonu böyle ola, mezara inmek ola, insan için uygundur ki bu şeyin başlangıcın, bu şeyin evvelinden beri ona önemsiz davrana, ona itinasız davrana. Ve sonra şöyle buyurmuştur. Bir şeyinkin başlangıcı böyle ola, yani bir ebedi hayatkin başlangıcı böyle kabirle başlıyor. İnsan için uygun olan şudur ki ona çok önem vere. İnsan devamlı ahiretin korkunç menzilleri hakkında, ölüm menzili hakkında ve ölümden sonraki menziller hakkında, berzah menzili hakkında, kıyamet menzili hakkında, hesap menzili hakkında, sirat mənzili haqqında və digər mənzillər haqqında düşünməlidir. Və o günlər üçün kəndini hazırlamalıdır. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey insanlar, Allahdan qorxun. Bilin ki, gerçəkdən qiyamətin zəlzələsi çox büyük bir şeydir. Və buyuruyor ki, o qiyamət öylə bir gündür ki, onda mal və əvlad insana fayda verməz. Sadəcə o kimsə qurtulur ki, Allaha salim, səlim bir qalplə Allahın huzuruna gəlir. Evet, insan ahirət və qiyamət mənzilləri haqqında düşünməsi gərəkir. Nitəkim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və digər peyğəmbərlər və əhl-i beyt imamları sürəkli olaraq kəndiləri hayatlarında ahirət aləmi haqqında düşünmüşlər və əshablarını onun üzərində düşünməyə təşviq etmişlər. Hadisdə yer aldığına görə Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm cəhənnəm əzabı haqqında konuştuğunda rəngi sararırdı və sanki düşmanın hamləsindən haber verən, düşmənin baskınından haber verən bir asker gibi Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm öyle bir hal alırdı və rəngi sararırdı. Onun için cehennem əzabından bahsetmek, küçük bir meseleden bahsetmek değil. Önemli olan nokta şudur ki, ahiret hayatında insanlar iki gruba ayrılacaklar. Bir grup saadet ehli ve diğer bir grup ebedi olarak bedbahtlığa düşar olan, kurtuluşu olmayan kimseler. Kur'an buyuruyor ki Hud suresinde يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Bir gün gelir ki hiçbir kimse Allah'ın izni olmaksızın o günde konuşamaz. O günde insanlar iki gruba ayrılırlar. Ya bedbahtlar grubuna ya saadetliler grubuna. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَكُوا فَفِ النَّارِ. Onlar ki bedbahtlar grubunda yer alırlar, onlar cehennemde karar bulurlar, ateşe atılırlar ve o cehennemde gökler ve yer var olduğu sürece ebedi olarak orada kalırlar ve o cehennemde sürekli olarak kalırlar. Evet, insan böyle bir uzun bir yolculukla karşı karşıya iken sürekli bir mutluluk veya sürekli bir mutsuzluk ve bedbahtlıkla karşı karşıya iken insanoğlu bu dünyada hazırlık kazanmalıdır ve bu dünyadaki fırsattan istifade etmelidir. Çünkü bu dünya hazırlık dönemidir. Dünya mezraetul ahire, masumlardan nakledildiğine göre dünya ahiretin ekini misalıdır.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Kadir gecelerine özel hazırladığımız röportajımızda insanın manevi hayatı ve ebedi ahiret hayatında ebedi saadeti elde etmenin yolları konusuyla ilgili uzman konuğumuz Sayın Murtaza Turabi'nin görüşlerini dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde sözde insan hakları ve inanç özgürlüğünün merkezi görülen batılı ülkelerde İslam ve Müslüman düşmanlığının artması, Siyonistlerin son günlerde gerek Filistin halkına gerekse Mescid-i Aksa'ya yönelik zulümlerini protesto etmek amacıyla Berlin'de yüzlerce insanın bir araya gelmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı, düşmanların direnişe karşı entrikalarına ve komplolarına değinerek, Hizbullah'ın silahlarını hedef alanların direnişin işgalcileri karşı durmasını ve Lübnan'ı korumasını istemediklerini belirtti. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bazı taraflar Lübnan'da kullanılıyor bahanesi ve iddiasıyla Hizbullah'ın silahlarına saldırıyorlar. Ama aslında onlar direnişi hedef alıyor ve direnişin işgalcilere karşı durmasını ve Lübnan'a yönelik saldırılarla mücadele etmesini istemiyorlar. Bu taraflar direnişe karşı olduklarını söylemeye cesaret edemiyorlar ve Lübnan'da Hizbullah'ın silahları kullanılıyor ve biz Hizbullah'ın silahlarına karşıyız iddiasında bulunuyorlar. Amerika ve batılı ülkelerin kuşatma ve yaptırımlarına ve insanları kandırmaları ve yalan söylemeleri için kölelerini, paralı askerlerini ve medyaya ödedikleri onca paraya rağmen direniş daha da güçlendi. Defalarca Hizbullah'a karşı yüksek sesle bağıran, asılsız slogan ve iftira atanların hepsi boşuna çabalıyor. Direniş çabalarını ve ilerlemesini sürdürecektir. Düşmanların Hizbullah'a yönelik çeşitli suçlamaları bizi çalışmaktan alıkoymuyor ve son ana kadar tüm imkanlarımızla kazanmak ve Lübnan'ı korumak için çalışacağız.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Mescid-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin Siyonist ordunun Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına terörist ve barbarca saldırılar olarak nitelendirerek Filistin halkının bu suçlar karşısında asla teslim olmayacağını vurgulaması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İslam İnkılabı rehberinin Uluslararası İşler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile görüşmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Uluslararası İşler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile telefonda görüştü. İslam İnkılabı rehberinin Uluslararası İşler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Biz sizin zaferiniz ve büyük kazanımlarınızı takip ediyoruz ve sizin yaptıklarınız direniş için onur vesilesidir ve siz İslam dünyası için bir modelsiniz" ifadesini kullandı. Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniye de söz konusu telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkı ve direniş için stratejik bir destek sayıldığını kaydederek Filistin halkı ve direnişin iyi durumda olduğunu belirtti.
Hemşehri gazetesinde İran'ın aşı teknolojisindeki ilerlemesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika'dan sonra İran, kanser tedavisinde de kullanılan adenovirüs aşı teknolojisini geliştiren 5. ülkedir. Korona salgınının üzerinden yaklaşık 26 ay geçtiği bir sırada, İran dünyadaki 3. aşı üretim teknolojisine ulaşmayı başardı. Bu teknoloji yeni korona mutasyonları için hızlı aşı üretimini ilaveten kanserler de dahil olmak üzere diğer hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için kullanımı kolaylaştıran çok amaçlı teknolojidir. Daha önce İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika'dan oluşan 4 ülkenin bu teknolojiye erişimi vardı ve şimdi İran bu aşıları üreten 5. ülkedir. İran aşı endüstrisi son 2 yılda kendisini inaktif virüs ve proteinler olmak üzere 2 teknolojiyle donatarak aşı üretmeyi başardı. Artık yeni bir teknolojinin yani adenovirüsün eklenmesiyle Pasteur Enstitüsü'nün bu teknolojiye dayalı yeni aşısı ülkede üretilen diğer aşılara eklenecektir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kadir Gecesi özel programı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayında yer alan Kadir Geceleri dolayısıyla sizler için hazırladığımız 3 bölümlük sohbetimizin 1. bölümünde birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Kadir Gecesi, milyonlarca aşık titreyen yürekleri ve akan gözyaşları ile birlikte ellerini dua etmek üzere kaldırdıkları ve alemleri yaratan ve merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'tan günahkar kullarına acımalarını istedikleri bir gecedir. Kadir Gecesi, düğümlerin çözüldüğü, İlahi yolu kaybedenler yolunu yeniden buldu, kaderlerin yeniden yazıldı, takdiri ilahi yeniden pekişti ve insanların bir yıl boyunca geleceği belirlendiği bir gecedir. Böyle bir gecede tüm kullar göklerin sakinlerinin misafiridir.
Şabani hutbesi, İslam peygamberi Şaban ayının sonlarına doğru okuduğu ve mübarek Ramazan ayının azametini sahabeye anlattığı en güzel ve en değerli ahlaki ve inanç bildirgesidir. Bu hutbede Kur'an-ı Kerim ve İslam öğretileri temelinde bireysel ve sosyal yaşam için gerekli olan tüm önemli bileşenler beyan edilmiştir.
Bu değerli hutbenin bir bölümünde Allah Resulü, Ramazan ayı ve bu ayda oruç tutan insanlar için belirlenen özel şartlara temas ederek şöyle buyurmakta. Ramazan ayı ilahi ziyafete davet edildiğiniz aydır ve bu ayda Allah Teala'nın keramet ehli olan insanları arasında yer almaktasınız. Bu ayda nefesleriniz tesbih ve uykunuz ibadettir. Bu ayda amelleriniz ve dualarınız kabul görür. O zaman doğru niyet ve pak kalplerinizle Allah'tan sizi bu ayda oruç tutmak ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmekte muvaffak etmesini niyaz edin. Buna göre Allah Teala hacetlere yerine getirmeyi kesin ilan etti. Bu ayda duaların kabul görmesinin şartı kalbimizi her türlü kötülükten ve günahtan arındırmaktır. Bu yüzden herkes kalbini her türlü kötülükten ve günah pasından silmeli ve ilahi ziyafet ayı için hazırlanmalıdır.
Evet, sohbetimizin başında da belirtildiği gibi Kadir Gecesi milyonlarca aşık, titreyen yürekleri, akan gözyaşları ile birlikte ellerini dua etmek üzere kaldırdıkları ve alemleri yaradan merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'tan günahkar kullarına acımalarını istedikleri ve affetmesini istedikleri bir gecedir. Bu gecede gökyüzü yeryüzüne en yakın mesafede olur. Bizler de bu aydın gecede gönüllerimizi gökle düğümleyelim. Böylece ilahi kattan kovulan şeytanın bizleri tutsak etmeye çalıştığı esaret zincirlerinden kurtulalım. Kadir Gecesi gönlü uyanık Müslümanların kıymetini bildiği ve fani dünyada uyuyan cahillerin idrak edemediği bir gecedir.
Allah Teala merhametlilerin en merhametlisidir ve rahmeti başka hiçbir rahmetle kıyaslanamaz. Buna göre Yüce Allah İslam ümmeti için af dilemeleri ve tevbe etmeleri için Kadir Gecesini belirlemiştir. Kadir Gecesinde ibadetin değeri bin ay ibadetten daha fazla ve daha üstündür. Kur'an-ı Kerim müfessirleri bu semavi kitabın 97. suresi olan Kadir suresine gözeterek Kadir sözcüğü için iki manadan söz etmiştir. Bazı müfessirler Kadir-i Şerif, şan ve azamet olarak mana etmiştir. Buna göre Kadir Gecesi özel şeref ve azamete sahiptir ve bu yüzden bu geceyi Şeref Gecesi de denilir. Bazı müfessirler ise Kadir Gecesi ile ilgili bazı rivayetlere istinad ederek Kadir sözcüğü takdir ve mizan ya da kaza ve kader anlamına geldiğini, buna göre insanların işlerinin tedbiri bu gece belirlendiğini, insanlığa dua etmek ve Yüce Allah'a yalvarmakla kaderlerini değiştirebileceklerini belirtiyor.
Tahran Radyosu.
Kadir Gecesi'nde insanın bir yıllık kaderi şayestediğine göre belirlendiğinden bu gecede uyanık olmak, sürekli tevbe etmek ve alemleri yaradan Allah'tan merhamet dilemek gerekir. Kuşkusuz insanın kaderi belirlendiği anlarda uyumamak ve gafil olmamak gerekir. Geceyi sabaha kadar uyanık geçirmenin tavsiye edildiği Kadir gecelerine İhya geceleri de denir. Bu gecelerde şafak sökene dek uyanık kalıp ibadet ve dua edilmesi gerekir. Kuşkusuz insanı Yüce Allah'ın ve semavi meleklerin huzuruna çıkaran ve onu ilahi sonsuz feyiz ve rahmete ulaştıran ve ilahi iyi mükafatlarla mükafatlandıran şey gönlün uyanık olması ve bilinç ve basirettir.
Yüce Allah Bakara suresinin 185. ayetinde Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil olduğunu buyurur. Allah Teala ayrıca Kadir suresinin ilk ayetinde biz Kur'an'ı Kadir gecesinde nazil ettik diye buyurur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında yer alan bir gecede nazil olduğu ve bu gece Kadir gecesi olduğu anlaşılır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayının hangi gecesinde nazil olduğu kesin olarak bilinmemektedir. İslam alimleri bu büyük hadisenin Ramazan ayının 19, 21 veya 23. günlerinden birine bağlanan gecede yaşandığı konusunda hemfikirdir. Yine bazı alimler bazı rivayetlere istinad ederek Ramazan ayının 27. gününe bağlanan geceden Kadir Gecesi şeklinde söz etmiştir. Bu yüzden Müslümanlara her 4 gecede uyanık kalmaları ve Yüce Allah katına dua ve ibadet etmeleri tavsiye edilir. Gerçi Kadir Geceleri ile ilgili rivayetlerin arasında Ramazan ayının 23. gününe bağlanan gecenin Kadir Gecesi olduğu konusunda kanaatlerin daha güçlü olduğu da belirtilmelidir.
Mübarek Ramazan ayının 19, 21 ve 23. günlerine bağlanan gecelerden biri Kadir Gecesi olduğu konusunda önemli ve kader belirleyici olan her 3 gecede dua ve münacat ve bu geceleri ihya etme zaruretini ortaya koyan bir rivayeti sizlere aktarmak istiyoruz. Bu rivayete göre yılın mukadderatı 19. gününe bağlanan gecede belirlenir. İnsanların rızkı, geliri, geçimi ve bir sonraki yıla kadar hayat süresi belirlenerek kesinleşir. Ardından 21. güne bağlanan gecede, 19. güne bağlanan gecede belirlenen kaderin üzerine vurgu yapılır. Ve 23. güne bağlanan gecede de nihai ve kesin şekilde kavuşturularak onaylanır.
Dolayısıyla her 3 gece Kadir Geceleri sayılır ve Müslümanların arasında seçkin konuma sahiptir. Burada ilginç olan nokta, Yüce Allah'ın böylece kullarına lütufta bulunması ve bir gece yerine 3 geceyi kulları ile irtibat kurma fırsatı sunmasıdır. Buna göre bu gecelerden birinde Allah Teala katına yönelme fırsatını kaybedenler, öteki gecelerde bu kaybı telafi edebilir ve tüm bunlar aslında Allah Teala'nın kullarına lütuf ve merhametiyle tanıdığı ve kendilerine gelerek ona yönelmeleri için tanıdığı birer fırsat sayılır.
Kadir gecelerinin amellerinden biri Kur'an-ı Kerim'i başımızın üzerinde tutmaktır. Oruçlu müminler Allah'ın ayı olan mübarek Ramazan ayında Allah'ın evi olan camilerde yine Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i başlarının üzerinde tutarak bu kitabın onlara şefaatte bulunmasını niyaz eder. Mümin insanlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası üzerinde düşünür, bu kitaba sığınır ve nurani marifinden yararlanarak ve yaşamlarının her alanını nurani yapmak üzere söz verir.
Kadir gecelerinde yaygın olan bir başka amel, 100 rekat namaz kılmaktır. Bu yüzden İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Kadir gecelerinde 100 rekat namaz kılınmasını tavsiye etmiş. Ve kendisi de gecenin ilk saatlerinden sabah şafak sökünceye dek bu geceleri dua ve ibadetle geçirmiştir. Kadir geceleri bol bol tavsiye edilen amellerden biri de Cevşen-i Kebir duasını okumaktır. Bu bereketli ve manevi duada ilahi isimlerden 1000 kadarı yer alır ve insan bu isimlerin her birini zikrederek alemleri yaratan yegane Allah karşısında acizliğini anlamış olur.
Mübarek Ramazan ayının 19. gününe bağlanan gece aynı zamanda Hazreti Ali Aleyhisselam'ın acımasız İbn-i Mülcem Muradi'nin zehirli kılıcıyla yaralandığı gecedir. Rivayetlere göre günlerden bir gün Hazreti Ali Aleyhisselam mübarek Ramazan ayının faziletleri ve üstünlüğü hakkında konuşurken o Hazrete sorar: "Ya Resulallah, bu ayda en iyi ameller nelerdir?" Allah Resulü şöyle karşılık verir: takva ve haramlardan kaçınmak. Resulullah Efendimiz bu cevabın ardından ağlamaya başlar. Hazreti Ali aleyhisselam Allah Resulünden neden üzülerek ağladığını sorar. İslam peygamberi şöyle buyurur: ey Ali, benim ağlamamın sebebi bu ayda sana reva görülecek zulüm yüzündendir. Seni namaz kılarken görüyorum ve geçmişlerin ve geleceğin rezil adamı ve Semud devesini öldürenin kardeşi başına kılıçla darbe vuruyor ve sakalın bu darbe yüzünden kana boyanıyor. İmam sorar: acaba o sırada benim dinim sağlam kalıyor mu? Allah Resulü şöyle buyurur: evet, o sırada bile dinin sağlam kalır.
Ey yüce Rabbimiz, gönül çölümüz kurumuş, çatlamaya başlamıştır. Ne olur kalplerimize rahmet ve sevgi nehrini akıt ve gönüllerimizi iman ve yakin nuru ile aydınlat ki her türlü şirk ve kötülükten arınmış, sağlam iman ve dinimizle senin huzuruna çıkalım.
Evet değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayında yer alan bin geceden daha hayırlı olan Kadir Geceleri münasebetiyle hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wds.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'le 30 gün. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Mübarek Ramazan ayı, müminlerin sabır ayı ve salihlere ve iyi insanlara kurtuluş müjdesidir. Ramazan ayı, ilahi sonsuz rahmet denizinden yararlanma ayıdır. Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim baharı ve muhteşem günleri oruçlu müminlere vuslat müjdesi veren ilahi sonsuz faziletlerin ayıdır. Bu ayda Müslümanların iradesi güçlenir ve iç bağlarından kurtulmalarına vesile olur. Gerçekte oruçlu insan sadece yemekten ve içmekten el çekmez. Aynı zamanda nefsi ile savaşır, içgüdülerine karşı direnir. İslami ahlak, insani seçkin ve çirkin sıfatları en titiz ve en güzel biçimde belirlemiş ve Müslümanları insani yüce değerler ve sıfatlara bürünmelerini istemiştir. Yüce Allah, Hac suresinin 34 ve 35. ayetlerinde şöyle buyurmakta: Resulüm, tam bir ihlas, samimiyet ve tevazu içinde Allah'a boyun eğen kulları müjdele. Onlar ki yanlarında Allah anıldığı zaman kalpleri derin bir saygıyla ürperir. Başlarına gelen musibetlere sabreder. Namazı dosdoğru kılar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Ayetlerde geçen ve tevazulu insanları kasteden muhbitin sözcüğü aslında tevazu, sakinlik ve huşu içinde olanlar anlamına gelen Arapça habt sözcüğünün türevlerinden biridir. Habt sözcüğünün çoğulu olan ahbat ise tevazu, huşu ve sakinlik anlamlarının bir araya gelmesini ifade eder. Peki ama muhbitin kimler ve ne gibi özellikleri taşıyor? Allah-u Teala muhbitini müjdeledikten sonra 34. ayette bu insanlar için 4 sıfattan söz ediyor. Bu sıfatların ikisi manevi ve ruhi boyutlar, ikisi de cismi boyutlarla ilgilidir. Ayet ilkin şöyle buyurmakta. Onlar ki yanlarında Allah anıldığı zaman kalpleri derin bir saygıyla ürperir. Bu ürperme ne ilahi gazaptan korktukları ne de onun rahmetinden kuşku duydukları içindir. Bu korku insan azameti karşısında korkuya kapıldığı ve üzerinde olan sorumlulukları yerine getirmekte kusur ettiğini düşündüğü Allah-u Teala'nın makamını ve azametini idrak etmekten kaynaklanan bir korku ve ürpermedir.
Tahran Radyosu.
İslam aleminin büyük alimlerinden Allame Tabatabai müminlerin bu sıfatı hakkında şöyle diyor. İman nuru yavaş yavaş insanın gönlünü aydınlatır. Bu nur yavaş yavaş güçlendikçe güçlenir ve günden güne daha mükemmel hale gelir. Ve imanda Allah'ın adı anıldığı zaman kalbine özel bir duygu hakim olacak ve huşu içinde bulunacak şekilde bir mertebeye ulaşır. Yani bu azameti idrak edecek bir hal durumudur. İslami ahlakta tevazu ve alçak gönüllü olmanın özel bir yeri vardır. Tevazu çok seçkin bir sıfattır ve her insan mübarek Ramazan ayında bu sıfatı takviye edebilir. Tevazu gönülleri yumuşatır ve insanları birbirine yakınlaştırır. Tevazu sevgi, dostluk ve şefkatin sırrı ve onurlu olmanın temelidir. Tevazu içinde kardeşlik, sefa, sevgi ve saygınlık çiçekleri yetiştiği, hakiki şan ve saygı kazandıran bir tarla gibidir. Tevazu içten gelen bir nevi huzu ve huşu durumudur ve izleri insanın söz ve amellerinde belli oluyor. Tevazulu insan başkalarına karşı açık yüz ve güzel bir şekilde davranır ve insanlarla ilişkilerinde açık ve güler yüzlüdür. Bu sıfatı taşıyan insan gerçekte çok değerli bir muhibete sahiptir. Tevazulu insan Allah-u Teala karşısında tam teslimiyet içindedir büyük bir aşk ve imanla ona itaat ve ibadet eder. Bu yüzden düşmanların asla nüfuz etmeyeceği güçlü bir kale gibidir. Ve Allah'ın ihlaslı kulları onunla gurur duyar. Muhbitinin bir başka özelliği ise şöyledir. Başlarına gelen musibetlere sabreder. Bir hadise her ne kadar ağır ve acı verici olursa olsun, bu insanlar yaşadıkları bu tür hadiselere karşı teslim olmaz, soğukkanlılığını korur, meydandan kaçmaz ve nankörlük etmez. Zira bu insanlar Allah-u Teala'nın merhametlilerin en merhametlisi olduğunu ve başlarına gelenlerin onları yaşam yolunda daha hazırlıklı ve daha sabırlı yapmak üzere geldiğini bilir. Yüce Allah muhbitinin diğer iki özelliğini de namaz ve infak şeklinde ifade ederek şöyle buyurmakta. Namazı dosdoğru kılar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Bu insanlar namaz farizasını Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde zamanında ve dosdoğru yerine getirir. Ve alemleri Yaradan'la irtibatı güçlüdür. Öte yandan malının azalmasından asla korkmaz. İlahi rıza ve bereketi uğruna malından bir kısmını muhtaç insanlara bağışlar. Açıklamalardan anlaşıldığı üzere müminlerin bu sıfatları sadece içe dönük olmaması ve amellerine de yansıması gerektiği anlaşılır. Gerçekte muhbitin her daim Allah-u Teala'ya ibadet eden, bir an bile ona itaat etmekten gafil olmayan, alçak gönüllü ve huşu içinde olan insanlardır. Hazreti Ali aleyhisselam bu kesimin özellikleri hakkında şöyle diyor. Dindarlıkta güçlü, yumuşak ve uzak görüşlü, yakine dayalı iman sahibi, ilim öğrenmekte hırslı, ilimli olunca sabırlı, zenginlikte ılımlı, ibadette alçak gönüllü, yoksullukta onurlu, zorlukta sabırlı, helal rızık peşinde olan, hidayet yolunda muslu ve tamahtan kaçınan insanlardır. Hazreti İbrahim aleyhisselam bu insanların en bariz özelliklerinden biridir. Hazreti İbrahim aleyhisselam ilahi emirlere karşı mutlak teslimiyet içindeydi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail Kabe'nin inşaatını büyük bir aşk ve ihlasla bitirdikten sonra Allah-u Teala'dan sürekli onun emirlerine teslim olmayı ve soylarından Müslüman bir ümmetin kurulmasını istediler. Allah-u Teala ona teslim ol diye emrettiğinde ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Hazreti İbrahim hem kendisi hem genç ve yiğit oğlu İsmail ilahi emre teslim oldu. Hazreti İbrahim aleyhisselam rüyasında oğlu İsmail'i kurban etmesi gerektiğini görünce durumu oğluna anlattı. Oğlu İsmail şöyle dedi. Baba, sana verilen emir her neyse uygula. Allah'ın izniyle beni sabredenlerden bulacaksın. Hazreti İbrahim aleyhisselam bu sınavdan da başı dik çıktı ve emredileni yerine getirerek ilahi emre teslim olduğunu ortaya koydu. Teslimiyet makamı yüce bir makamdır. Tevekkül ve rıza makamını da geçer. Hazreti İbrahim burada kendisi için hiçbir isteği yoktu. alemlerin Rabbi ne buyurduysa kabul etmişti. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın belirttiği üzere, insan kalbi arınmadıkça teslimiyet makamına nail olamaz. Evet, insan kendini yetiştirmek ve öz bakımla iyi insani sıfatlara kavuşarak kurtuluş yolunu kolaylaştırabilir. Allah'ın seçkin kulları başkalarına karşı davranışlarında her daim iyi, tevazulu ve alçak gönüllü davranır. Bu insanlar hatta cahil insanlarca serzeniş edildikleri zaman bile onlara selam verir, böylece ahlaki keramet sahibi olduklarını gösterir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim ayı tabir edilen mübarek Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.